Ayrım 9.
Bakırköy Hastanesi'nde bir mülakat. Neyzen Tevfik neler anlattı? Neyzen'i çok gördüm. Sarhoş, ayık, neyüflerken, küfrederken, methederken, haykırırken, sakin iken, yürür, oturur, şiir okurken. Fakat onun hiçbir anı bir anına benzemez ki. Bakırköy Akliye ve Asabiye Hastanesi'nin 21. koğuşunda onu ziyarete giderken en konforlu yerlerden "Rahat beni rahatsız etti" diye sokaklara, mezbelelere kendini atan Neyzen ile bambaşka bir dekor içinde karşılaşacağım için heyecanlıydım. Kendisini yıllarca tedavi eden Doktor Fahrettin Kerim bile bedeni yapısından ruh bünyesine kadar girift, komplike bir yaratılış diye onun anlatılmaz ve sırrına erilmezliğini ifade etmişti. Fahrettin Kerim, serazat, kayıt, şart tanımaz Neyzen'i iç ve dış zehirlerin asla müteessir edemeyeceğini de kaydettikten sonra şöyle diyordu. Nasıl onun nevi şahsına has olan fikir dalgalarına setler konulamazsa, geniş bir hürriyet güneşiyle ısınan ruhuna da gem vurulamaz. Acaba Neyzen 21. koğuşta ne haldedir? Hasta mı? Fakat, bir hazakat zedeyim midemi tıp tepti benim. 40 katır tepse yıkılmazdı bu aciz bedenim, diyen Neyzen, yoksa şimdi kendini onun kucağına mı atmıştı? Hastanenin başhekim muavini Neşet Halit Öktan'ın odasındayız. Burada görüşünüz, daha rahat olur, dedi. Biz yanına gitsek, doktor gülümsedi. Ben çağırınca mutlaka gelir, dedi. O benim tatlı belamdır. Kelimelerin hiçbir zaman anlatamayacağı Neyzen bir gölge gibi sessiz adımlarla odaya girdi. Elinde neyi görmeye alışmış gözlerimiz kuru bir kızılcık değneği gördü. Hoş geldiniz dedikten sonra koltuğa çöktü, gözlerini kapadı ve sessiz durdu. Foto Cemal bu fırsatı kaçıramazdı. Her zaman elinde hazır duran fotoğraf makinesini işletmeye başladı. Neyzen gözlerini açmadan, "Çek, çek," dedi. "Bir taraftan ben çekiyorum, bir taraftan sen çek." Sonra yavaş yavaş gözlerini açtı, aynı sakin eda ile. "Doktor," dedi, "kendimi iyi hissetmiyorum. Bugün tam 47. gün. Kendimi hiç bu kadar dermansız hissetmemiştim. Galiba hareketsizlikten. Yani şöyle bir..." Sözünü tamamlamadı ve doktorun gözlerinin içine bakarak cevabını bekledi. Neyzen şöyle bir şehire uzansam mı demek istiyordu. Fakat doktor Neyzen'in son sözünü duymamış gibi yaptı. "Havaların tesiri," dedi. "Poyraz böyle yapar. Geçen umumi harbe kadar 18.868 okka rakı, 3-4 ton esrar, bir o kadar da afyon yuttuğunu bir konuşmasında söyleyen Neyzen, 47 günlük imsake tahammül edemez mi olmuştu acaba?" Birden başını kaldırdı. "Yahu," dedi, "Feridun Osman da mı burada?" "Evet." "Hani ayağından rahatsızdı, burada tedavi edildi idi, çıktıktan sonra gene mi içti?" "Maalesef gene içmiş." Neyzen'in mutat küfürlerinden birini savurmasını bekliyorduk. Yüzü güldü ve "Aferin ona," diye haykırdı. Doktor bize yeni bir havadis verdi. Neyzen şimdi sazda çalıyormuş. Cepleri notalarla doluymuş. "Üstad," dedim, "yoksa neye veda mı?" Gözlerini gene kapayıp başını arkaya eğdi. Acaba neye veda sözü ruhları büyüleyen ve başka alemlere uçuran neyinin sihirli namelerini mi düşündürmüştü? "Olmadım meftunu malın, rütbenin, simüzerin. Zevku şevku neylemeydir rindi azad eserin." Ve Neyzen'i sevenlerin dillerinden düşmeyen, "Düşeli derdi fırakınla sevdaya meye, müptelayım, deliyim, düşmüşüm esrarı neye," diyen koca Neyzen, kendine soyadı olan neyi nasıl bırakabilirdi? Bahsi derinleştirmedi, "Son zamanlarda merak ettim," dedi, "saz da mühim şey." Sonra birden korkunç uçurumların üstünde karlı bir dağ gibi yükselen başını salladı ve "Ben kaç kişiyim? Allah Allah! Beşeriyet ölülerimiz ile kaynaşıyor. Bütün varlığımız onlardan ibaret. Ne düşünürsem mazide. Aşinalarımın gelmiş geçmiş binlerce sene evvel gelmişlerin sözleri, vecizeleri, hikmetleriyle adeta şahsi varlıklarını hissediyorum. Ben her fikre, her mesleğe, her itikada uyamam. Çünkü hiçbirisine itikat etmem. Bakın çok mühim bir şey söyleyeceğim. acaba Neyzen dal kavukluk mu yapıyor diyecekler ama bilirler ki bu benim harcım değil. Ortalığın zarsurt dedikodusuyla alakalıdır bu sözlerim. Geçen gece Hafız Divanı'ndan bir tefeül edeyim dedim. Bulak basması 94. sayfasında galiba ikinci gazelinin 3. beyti. Hasta arzu eder fakat kuvveti yok diye başlar. Tesadüf bazen insanı şaşırtıyor. İşte bu gazelin bende tesir yapan yeri. Ger taharet ne büvet Kâbevü bütane yekiz. Yani taharet olmadıktan sonra Kâbe'de bütane'de birdir diyor ve şöyle devam ediyor. Ne büvet hayır der, anhaneki ismet ne büvet. Çok şümullü dikkat edilecek bir şey değil mi? İsmet bulunmayan yerde taharet olmaz. Neyzen gene başını arkaya eğdi ve gözlerini kapadı. Sükutu ben ihlal ettim. Üstad dedim, en çok hangi şiirinizi seversiniz? Hiçbirini. Doktora döndü. Doktor, bu bahar dirilecek miyim? Gelecek hafta diptirisin. Nevruz döndü değil mi? Yeni gün. Batını, mabudu, Ali'nin doğduğu gün. Bak çenem açıldı. Ne için böyleyim ben? Doktor cevap verdi. Dahili ifraz meselesi. Tamiri lazım. Doğru. Ara sıra böyle bünyevi kesalete maruz kalırım. Fakat bu yaratılışım icabı mı bilmiyorum. Benim 4/3'üm hayvanattan mağduttur. Hani hurucu haşerat var ya, kış geçince meydana çıkarlar. Ben de baharda canlanıyorum. Siz bu gibi hayvanlara kanı soğuk hayvan diyorsunuz değil mi? Ben de onlar gibi Mart 9'undan sonra dirileceğim galiba. Üstad dedim, galiba vehim yapıyorsunuz. Her zaman gördüğüm gibisiniz. İşte açıldınız, neşeniz de geldi. Siz işin iç yüzünü bilmezsiniz. Tımarhane benim, ben tımarhaneninim. Hem ben rakının kara gözüne aşık bir insan değilim ki. Onu ruh hamlesi için içerim. Bünyem ilaç istemiyor ve kabul etmiyor. Derdim başka, keyfime göre kanat açamadım. Meşrudatım sahasındaki ufku aşamadım. Ama dedim, biz seni çok aşmış görüyoruz. Hayır hayır, bir şeyin hasretini çekerim. Nasıl söz söylersem, nasıl düşünürsem, öylece 3-5 satır yazmak isterim, olmaz. Hani öldü, zartayı çekti, geberdi, gitmesi yakınlaştı, kuyruğunu titretti, mortoyu çekti, dünyaya gözlerini yumdu, öbür dünyayı boyladı, göçtü, ilah derler ya, hepsi bir manayı, ölüm manasını ifade eder. Ben bunların içinde bir tanesine namzedim, geberdi. Çünkü her fert hayatında muhitinde kazanmış olduğu nefret veya teveccühe göre muamele görür. Geberdi kelimesinin bir ünvan vergisi olmadığı için ben ona namzedim. Hayatımda maskeli yaşamaktan başka bir şey olmadım. Maskeleri atamadım yüzümden. Ben başkaları gibi ulviyet sevdasında değilim. Benim cibilliyetimin çamuru hilkatin imalathanesinde yoğrulurken Adem'e secde eden meleklerle ben de burnumu tıkadım. Çünkü o çamur fazilet lağımı gibi kokuyordu. Neyzen coşmuştu. Şimdi eski yeni hicivlerini okuyordu. Kuru laflar ile endişemi ihlal etme. Kulak asmaz davula dinleyen elindeki kulsu. Bu mudur ah seni takvim ile meteylediğin? Bu mu insanlığa halk ettiğin eşek sürüsü? Nedir meali şu ömrün hayatı pür zehrin? Tahavvülatı zamanın şevaibi dehrin. İnsanlık nedir biliyor musunuz? Maveralarda cezaya çarpılanlar o alemden buraya gönderiliyorlar. Buradan nereye gidiyorlar onu da bilmiyorum ya. Fakat zevki de var şu dünyanın hani. Bahar zamanı Çamlıca'dan Boğaz'ı seyretmek, Boğaz'ın yeşillikleri arasında kaybolmak. Ama dayak yemeden bıçak çekmeye vakit yok ki. Vakit hayli geçmişti, ayrılıyorduk. Fakat Neyzen coşkundu. Her sözü ona bir şiirini hatırlatıyordu. Yol kelimesi bir kıtasını hatırlattı. Kim demiş kanun alınmıştır ayak altına? Böyle bir halin vukuunda cemiyet çiğnenir. Devleti yolsuz görenler halt eder. Kaldırım olmazsa kanun hükümet bir beldede çiğnenir. Ilık bir rüzgar kıştan yeni çıkmış, soğuktan ürkmüş, deriye gömülmüş vücut hassasiyetini tatlı bir nefes gibi okşuyor. İnsan derin derin nefes almak arzusunu duyuyordu. Fakat Neyzen kendi aleminde idi. Gezindim sazı hicranla bin bir perde üstünde. Şu ahengi hayatın darbını taksime yeltendim. Karar ettim Adem adabı gamda faslı hiçi de, şunu derk eyledim ki ancak bağrım kendime kendim. Ve son şiirlerinden birinin son kıtasını okudu. Serseri neyzenin aşkınla kulak ver sözüne. Girmemiştim bu avalim, bu bedayı gözüne. Cehlinin kudreti baktırmadı kendi özüne. Pir olur sakiyi gülçehre, bakılmaz yüzüne. Hak olur piri mügan, sohbeti hemdem de geçer. İnsan neyzenden ayrılamıyor. Fakat çerçeve tanımayan neyzen artık gitmek istemiş, ayak üstünde. Her şeyin hiç olduğunu anlatan felsefi şiirinin son kıtasında okumuştu. Neyzeni başı yukarıda, gözleri yarı kapalı, 21. koğuşa giden iki tarafı çamlı yolda bıraktık. Niyazi Ahmet Banoğlu, Ulus 1-4-1947. Neyzen Tevfik ile konuşurken, halk rüşvet meselesinde büyük bir sanatkardır. Onu öyle bir ustalıkla verir ki memur nice zaman sonra rüşvet olduğunun farkına varır. Neyzen Tevfik kendi hayatına nispetle biraz derli toplu odasında kendisini ziyarete gelen iki hayranı ile konuşuyordu. Karyolanın üstüne bağdaş kurmuştu. Boyama bezden mavi pijamasını dizinin üstüne kadar sıvamış, sıcaktan göğsünü bağrını iyice açmıştı. Bütün dünya nimetlerinden el çekmiş bir derviş cömertliğiyle bizi karşıladı. Burası Beşiktaş'ta iskele yanındaki eski evlerden birinin odasıdır. Onun bütün ruh fırtınaları durulmuş gibidir. Limana demir atan bir gemi haliyle burada yaşamaktadır. Hastane ve tımarhanelere artık elveda. Alnının ortasına kadar dökülen, boynunu ve yüzünün yarısını kaplayan beyaz kıvırcık saçlarını da kestirmiş. Çehresinde türlü macera, sıkıntı ve hastalık ile geçen 70 yılın bütün çizgileri, onun ruh ve fikir enginliğinin bir işareti olarak duruyor. Gözleri alabildiğine geniş bir zekanın parlak iki mümessili. Konuşuyoruz. Memleketteki iktidar değişmesine ne diyorsunuz? Çok memnunum. Siz de duymuşsunuzdur memlekette baş gösteren ferahlığı. Karanlık, suratsız bir kabus vardı. Şimdi kalktı. Ama bu gemi nasıl idare edilecek onu bilmem. Neyzen'in konuşurken sözleri ve hareketleri, yüzünün çizgilerindeki değişme insanda hayranlık bırakıyor. Beyaz perdede bile bu kadar tabii bir aktör bulmak güçtür. Soruyorum, başbakan olsaydınız ilk iş olarak ne yapardınız? Hiç düşünmeden tok sesiyle bazı kelimeleri uzata uzata cevap verdi. Evvela polisi düzeltirdim. Hariçten kira ile, bedeli ile polis alırdım. İyi adam seçer ve doyuracak kadar para verirdim. Canını, malını, emniyetini ona teslim ediyorsun, sonra da doyuracak parayı vermiyorsun. İkinci iş, Diyanet İşleri Reisliğini ele alırdım. Neyzen eski bir medreselidir, fakat medrese kafasına alabildiğine düşman. Konuşma sırasında söz, hacca giden Türk hacılarından açıldı. Neyzen önce bir şeyden ürkmüş gibi gözlerini açtı. Yüzünün hatları değişti. Sonra gözlerini kapayarak uzunca bir Allah dedi ve devam etti. Allah, biz 15 bin hacı gönderiyoruz. Ruslar kaç hacı gönderiyorlar acaba? Gözü sürmeli, cübbeli, 99 tesbihli Rus hacıları. Hacı ekberse muradın, kalbini eyle tavaf. Varsa cürmün bilmemektir, kendini et itiraf. Kendin attın kendini her zillete, hüsrana Türk. Bu mısraları görüp de neyzenin kendi milletini küçük düşürdüğünü sanmamalı. Yunanistan diyor, bir eflatun yetiştirmiş. Bizim 20 milyonun her biri bir eflatun. Fakat asırlar boyunca işlememişler bu milletin cevherini. Çünkü işlerine gelmemiş heriflerin. Bugünkü vaziyeti nasıl görüyorsunuz? Biz dahil de kendimizi de düzeltemedik. Bu bilgi ve bu hazine ile istenilen hedefe ulaşamayız. Softalık yeniden başkaldırıyor. Bence en büyük siyaset fincancı katırlarını ürkütmemektir. Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin. Fakat hangi diyara gitsen deve vardır. Çok şüpheli günler yaşıyoruz. Dünya bir aykırılık içinde. Fakat bu ülke aykırılığı değil, fikir aykırılığı, kanaat ve menfaat aykırılığıdır. Neyzen bazı memleket meseleleri karşısında mesul bir hükümet azası kadar ciddi. İhtiyarlığına, bunca dağdağlı hayatına rağmen her mevzu ile alakalı. Onu yakından tanıyanlar, şöhrete, servet ve alkışa ne kadar kayıtsız olduğunu bilirler. Allah mekandan münezzeh, ben metelikten derken bile bir iç rahatlığı duyuyor. Bütün hayatı boyunca sadece kafasının ve kalbinin sesiyle yaşayan Neyzen diyor ki, felsefemdir kitabı imanım, taparım kendi ruhumun sesine, secde eyler hakikatim her an, kalbimin ateşi mukaddesine. Neyzen Tevfik Halikarnas yani Bodrumlu, 1873'te dünyaya gözlerini açmış. Bu 70 yılın hikayesi çok uzun. Parça parça hemen herkes ondan bir şeyler bilir. Günlerce devam eden içki, sonra tımarhanede tedavi yılları, kendi nefsi ve insanlığın fenalıkları ile mücadele. Şimdi ömrünün son yıllarında belki bedeni de müsaade etmediği için o fırtınalı hayatı yaşayamıyor. Belki en yakın dostlarından biri olan sarısı ile baş başadır. Arada sırada dostlarını ve kendisine bakan doktorları da ziyaret ettiği oluyor. En çok üzüldüğü, hatta hiddetlendiği dostlarının kendisini gelip aramayışıdır. Geçenlerde Ordinarius Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay'a şöyle çıkışmış. Haydi ben gelemiyorum, sen de gelemez misin? Beşiktaş iskelesine yakın odasında münzevi bir hayat yaşıyor da denemez. Karyolasının başucunda iki kamıştan ney var ki? Bir tanesi 150 senelikmiş. Duvarlarda da iki bağlama ve bir keman göze çarpmaktadır. Sonra kitap ve gazetelerle dolu masasının üzerinde iki demir boru. Ney yapılmak üzere delikler açılmış. Bu tımarhanenin karyola demirleridir. Odanın ortasında iki hasır koltuk, üzerinde minder yerine palto, köşede bir kanepe, kapının eşiğinde de su dolu bir kazan. Ricamızı kırmayan Neyzen, 150'lik neyini ağzına götürdü ve başladı üflemeye. Nameleri insanı bir başka aleme sürükleyecek kadar ahenkli. Neyzen, musikiyi şöyle tarif ediyor. Musiki, vicdani temennilerin kabulü için hakikatin ağlayarak yalvarışıdır. O, musikiyi Alaturka ve Alafranga diye ikiye ayırmıyor ve diyor ki, güzelin Türkçesi, Fransızcası yoktur. Neyzen'le konuşurken mevzuları bir sıraya koymaya imkan yok. Çünkü bir ara söz tekrar dünya işlerine intikal etti. Bu sefer ümitsizdi. 70 yıldan beri değişen hiçbir şey yok. Zaten şarkta hiçbir şey değişmez. Çünkü hakiki irfan ve sanattan zevk almamıştır. Bugün bile radyo dinlemeyin, kafir olursunuz diyen softalar vardır. Recep Bilginer, hafta 20.10.1950. Kardeşim Neyzen Tevfik demişti ki, Vatan Gazetesi baş muharriri Ahmet Emin hakkında yazılan yazılardan eza görüyorum. Bir defa kardeşim Neyzen Tevfik hiçbir suretle Ahmet Emin'in aleyhinde bulunmamıştır. Hatta 2 sene evvel Ekim'de İstanbul'a gittiğimde müzmin bronşitten muzdaripti. 2,5 ay kadar İstanbul'da kaldım. Zaman zaman memleketin gidişi hakkında görüşürdük. Bana, Şefik yobazlık başlamıştır, irticadan korkuyorum. Gene geri dönme var, kokuyu hissettim dedi ve yobazlık hakkında yazdığı şu kıtayı okudu. Kıta, hayliden hayli kalınlaştı yobazlık yeniden. Softalık zorlu anırtı ile aldı yürüdü. Kara bir kinle taassup pusudan çıktı yine. Yurdu şahane cehalet yeni baştan bürüdü. Bana dönerek, bu memlekette bu işi seven ve buna engel olmaya çalışan bir gazete varsa Vatan Gazetesi'dir dedi. Ben kendisine hitaben, evet, vatanın demokrasi rejiminin kurulmasında ilk adımı atan, serden geçtilik yapan bir gazete olduğunu, bu baptaki hizmetinin büyük olduğunu söyledim. Yatağında doğrularak derin bir nefes aldıktan sonra gözlerini açtı. Sen ne diyorsun Şefik? Vatan bu memlekette üniversitenin vazifesinden fazla vazife görmektedir. Bunu böyle bil dedi. Ben Vatan'da da yazmıştım. Kim yazmışsa yazmış, limon kabuğu atar gibi Ahmet Emin hakkında gayet lüzumsuz ve çirkin bir şekilde yazılan hicvi bana isnat etmiştir ki bunu reddettim. Sana ağabey sıfatıyla söylüyorum. Evinden Vatan Gazetesi eksik olmayacaktır. Şimdi gelelim Ahmet Emin hakkında yapılan bühtana. Bana şair Mehmet Akif, Ahmet Emin'in babasını tam ve bütün lüzumlarını mezcetmiş, Müslüman ve insanı kamil olarak tanırım. O Kur'an aşıkı bir adamdı. Birçok Kur'an koleksiyonlarına tesadüf ettim diye söylemişti. Bu muhaveremiz Vakit gazetesini çıkardıkları bir zamanda Ankara'da olmuştu. Binaenaleyh lüzumsuz ve manasız ve insan terbiyesine muhalif saldırışlardan eza duyuyorum. Şu bilinmeli ki artık bu memlekette öyle kazan kaldıranların arasında yürüyeceklerin miktarı azalmıştır. Hulasa, ben kendi şahsıma 42 sene müstemirren bu memlekete hizmet etmiş bir vatandaş sıfatıyla Ahmet Emin'i tebrik ederim. Şefik Kolaylı, Vatan 1-9-1953. Ankara Radyosu'nda bir konuşma. Neyzen Tevfik 70 yaşında. Aziz dinleyicilerim, 70 yıl önceye dönelim. Akdeniz kıyılarının güzel şirin kasabası Bodrum'dayız. Sahilde meyve ağaçları ile, çiçeklerle, binbir güzellikle dolu bir bahçe. Bu bahçenin içinde de pek cici ve sevimli bir ev vardır. Geceleri ay ışığı, gündüzleri güneş denizin üstünde pırıltılarla akisler uyandırır. Gölgeliklere gömülmüş küçük evin önünde karaya çekilmiş bir sandal, kumlara yan gelmiş safalı safalı suyun üstündeki yakamozları seyreder. Bu huzur ve sükun köşesinde efendiden bir adam ailesiyle birlikte oturmaktadır. Bodrum Rüşdiye Mektebi muallimlerinden Hasan Fehmi Efendi. O yıl genç öğretmenin bir oğlu dünyaya geldi. Küçük evin içi sevinç dalgaları ile dolup taştı. Oğlanın adını Tevfik koydular. 7-8 sene sonra muallim Hasan Fehmi Efendi mehtaplı bir gecede oğlu Tevfik'i elinden tutmuş, civarda gezdirirken Tepecik kahvesinin önünde bir arkalıksız iskemleye oturdular. Buradan manzara harikulade bir letafetle görünür. Baba ile oğul, tabiatın güzellikleriyle sarılmış bir halde kainatın sırlarını düşünmeye dalmışlardı. Bir tek kelime konuşurlarsa havada hakim olan ve derin bir sessizlik içinde ruhlarına damla damla süzülen güzellik bozulacak sanıyorlardı. Baba hissederek, oğul anlamak isteyerek ve sormaya cesaret edemeyerek susuyorlardı. Uzaktan iki karaltının yaklaşıp yakındaki ağaçlardan birinin altına yere oturduğu görüldü. Gölgelerden biri koltuğunun altından sopaya benzeyen uzunca bir şey çıkardı, dudaklarına götürdü. Sonra birden sessizliğin içinde sanki büyük bir şey oldu. Yerden göğe doğru bir ahenk çağlayanı çıkıyor, gökyüzü hafif hafif başlayan ve sonra coşan sermestlik raşeleri içinde titriyor, yıldızlar birer parlak gözyaşı halinde toprağın üstüne damlıyor gibiydi. Küçük Tevfik o anda ruhunda bir trajedinin uyandığını fark etti. Bu belki de hayatının sonuna kadar devam edecek olan muhteşem bir sarhoşluktu. Marazi bir hassasiyet içindeki cevval hareketi, haşarı ve hasta ruhlu çocuk bir zaman taş gibi katılıp kaldığını hissetti. Ertesi günü babasına sorup öğrendik ki bu karaltılar iki seyyah dervişlerdir, çaldıkları saza ney denilir. Ney üstüne birkaç delik açılmış uzunca bir kamıştan ibarettir. İçinde bir tertibatı yoktur. Demek ki tükenemez bir sabır, sonsuz bir gayret ve aşk, sadece aşk bu. Kamıştan bu yanık nameleri perde perde çıkartır. Gecenin ulvi sessizliği içinde şikayet, ıstırap, coşkunluk ve sermestliği ile kainat bu terennümden yeni baştan doğum muhteşem bir ahenk halinde dile gelir.